Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam, İran'a yapılan saldırılar devam ediyor. Bir taraftan İran'ın verdiği cevaplar, karşılıklar var. Şimdilik Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine saldırıları durdurduklarını söylüyorlar ama zaman zaman oralarda da böyle patlamalar, küçük ölçekte saldırıları görüyoruz, medyadan takip ediyoruz. Tel Aviv'e yapılan saldırılar var, misilleme saldırıları var. Amerikan ve İsrail koalisyonunun Irak'a da bu manada saldırılar gerçekleştirmeye başladılar. Irak ve İran'ın birçok bölgesine saldırı devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta petrol tankerlerini vurdular, rafineleri vurdular. Evet. Trump'ın söylemine göre artık hedef kalmadı. Yani hem donanmanın yok edildiği, hem hava filosunun, hava kuvvetlerinin yok edildiğinden bahsediliyor. Özellikle bu balistik füzelerin, uzun menzilli füzelerin atıldığı o rampaların da bulunduğu, işte bir takım füze yeraltı şehirlerinden bahsediliyor. Oraların yok edildiğinden bahsediliyor. Bir taraftan da Amerika ile İsrail'in gözü yani İran halkında, İranlılarda. Evet. Acaba oradan bir ayaklanma başlatabilir miyiz? İşte yeni Müşteba Hamene'in dini liderliğine karşı yeni bir isyan hareketi başlar mı? Fakat sanki o umduklarını çok bulamadılar.
Yani çok doğru.
İran halkı İsrail ve Amerika'ya karşı kenetlendi. Evet. İyi bir blok oluşturdular. Bu esnada Türkiye'nin tavrı da gayet güzel hocam. Evet. Çünkü Türkiye'de özellikle sosyal medya platformlarında Türkiye tarafından bu işin biraz böyle mezhepçilik üzerinden okunmasına dair hem böyle kışkırtmalar var hem böyle bir akla düşürmeler de var. Yani ya sizin İşte zımni olarak destek verdiğiniz ya da zımni olarak işte tarafsız kaldığınız bu adamları biliyor musunuz? Bunlar işte Şia mezhepçisi diyen bir grup var. Bir grup aşırı böyle sünni bir ekolle bu böyle tavırlar alıyor. Ya da Türkiye'yi de savaşın içine çekmek isteyen bir grup da yani bunu kaşıyor tabiri caizse. Yani bunu böyle akla düşürmeye çalışıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Biz hem bugün bu saldırıları konuşalım istiyorum. Ben hem de bu İran saldırısı üzerinden bu mezhepçilik körüklenmek istiyor. Ya da nasıl okumalıyız? Evet, yani tarihsel olarak da bu Şii-Sünni saflaşmasını nasıl okumak lazım? Devletler üzerinde, bizim bölgemizin özelinde.
Bunlar hakikaten çok önemli meseleler. Dolayısıyla biz bu Sünni-Şia çatışmasının yeniden üretilmesini ikinci bölümde konuşalım inşallah. Mezhepler konusunda konuşalım. Ama önce hakikaten haftalardır devam eden İsrail'in ve ABD'nin ittifakıyla, müdahalesiyle, saldırganlığıyla başlayan bir savaş var. Yani bir defa bu savaşı İran başlatmadı. Bu savaşı Siyonist İsrail'le Trump bir araya gelerek başlattılar. Ve bunların başlama amacı neydi? Efendim orada İran nükleer silah çalışmaları yapılıyor ve bu tehdit ediyor bölgeyi. Dolayısıyla bizim buna müdahale hakkımız var. Böyle bir gerekçeyle bu saldırganlığı ortaya çıktı. Bu gerekçe doğru değil. Çünkü İran dünya atom enerjisine, uluslararası atom enerjisine üye bir ülke. İran yine dünyadaki atom enerjilerini kontrol eden birime, merkeze açık ve onların zaman zaman kontrolünde geçiyor. Buna karşın İsrail ise hem dünya uluslararası atom enerjisine üye değil, hem de kontrolü kabul etmiyor. Bir sürü de nükleer enerjisi var. Peki İsrail bütün bölgemiz için tehdit edici değil mi? Yani mesela Lübnan'a şu an saldırıyor. İşgal ediyor. Hizbullah'ı mana göstererek, çünkü Hizbullah İran'ın desteğiyle orada ciddi saldırılarda bulundu İsrail'e. O da gitti, Lübnan kendi ülkesiymiş gibi her çeşit operasyonu yapıyor. Şimdi bu saldırılarda bir defa şunu görmek lazım. Siyonizm kendisine karşı dik duran her şeyi boyun eğik haline getirmek istiyor. Siyonizm hiçbir kural tanımıyor. Uluslararası kural tanımıyor. Diğer kuralları tanımıyor. Kendisine boyun eğenlere bir şey demiyor. Eğmeyenlere karşı da her çeşit müdahalelerde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri de öteden beri Orta Doğu'da hep aklımızda tutmamız gereken bir şey var. O da şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası iki şekilde özetlenebilir. Bir, oradaki enerji kaynaklarını kontrol etmek, sömürmek. İki, İsrail'in güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla ABD'nin Orta Doğu'daki politikası emperyalist bir politikadır.
İleri karakol harekatı hocam.
Evet, bu emperyalist politikalar hepimizin aleyhinedir. Türkiye bugün aleyhimize çok yansımıyor belki. Türkiye bir NATO üyesi, Amerika Birleşik Devletleri ile de müttefik. Ama zaman zaman siyasi tarihimizde Türkiye'nin NATO'ya girmesi iyi oldu bence. Türkiye bir sürü katkı da sağladı. Kuzey tehdidine karşı kendisini korudu. Ama öte yandan siyasi tarihimizde ABD'nin zaman zaman müdahalelerini de gördük. Mesela Menderes olayında ses etmemeleri, 12 Eylül darbesini olumlamaları,
15 Temmuz'da çok geç açıklama yapmaları.
Evet, geç açıklama yapmaları. Ondan sonra 28 Şubat projesinin NATO karargahında planlandığını söyleyenler
biliyoruz,
var.
Biliyoruz, evet.
Dolayısıyla ABD'nin emperyalist politikaları zaman zaman bize de gölge oluyor Türkiye olarak. Bölgemize de, Orta Doğu'da da, bir de burada somut bir Trump'ın politikalarıyla bir şiddete dönüşmüş. Yani tonlarca bomba yağdırıyorlar. Bir defa İran'ın gücü, ABD'nin gücü karşısında bir hiçtir. Bu açıdan düşünürsek, değil mi? ABD'nin işte efendim filoları var, bombaları var, füzeleri var.
Evet, çok güçlü. Yani var da var. Teknik açıdan çok güçlü. Değil mi? Trump yani, hocam sürekli şunu açıklıyor zaten. Evet. Sınırsız mühimmat.
Sınırsız mühimmat diyor. Yani sınırsız katlederiz. Sınırsız öldürürüz. Evet. Sınırsız bomba atarız. Adamlar yani hep bütün hayatları savaşmakla geçmişler. Demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar. Kendi toplumu içinde bunu uyguluyorlar. Ama dışarıya karşı da ciddi anlamda bu savaş politikaları hiç durmuyor ve devam ediyor. Şimdi bir de Trump'ın daha ileri düzeyde açıklamaları var, biliyorsunuz, değil mi?
Evet.
Yani ben öldürürüm diyor.
Tabii.
Yani bir devlet adamı öldürürüm ifadesini kullanması, yani katlederim. Hani ben barışım, barış için kendi güvenliğimi sağlamaya çalışıyorum. Ya. Nezaketli ifadeleri de, diplomatik ifadeleri de kullanmıyorlar.
Hocam şunu kullandı, evet, geçen hafta.
Evet.
Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyeceğiz dedi.
Yani ifadeyi
yani
görüyor musunuz?
İfadeler bunlar.
Yani çok, bir teröristin kullandığı ifadeler,
hayır,
bunlar.
Hayır, teröristin de dışında yani sokakta.
Değil mi?
Böyle, kabadayı. Yani lümpen, ırkçı.
Irkçı, evet.
İrfanı olmayan, cahil bir, evet, insanın konuşacağı dili konuşuyor.
Aynen öyle, çok doğru. Yani dünyayı yöneten bir devletin, devlet başkanının kullanacağı dil dediğiniz gibi.
Kesinlikle değil.
Çok iyi şey yaptınız, sembolize ettiniz. Hı. Sokaktaki lümper, başıboş, serseri bir adamın kullandığı dili kullanıyor yani.
Evet.
Bu nasıl bir felaket? Dünyanın başında böyle bir felaket var şu an.
Ve kimse sesini çıkarmıyor.
Kimse bir şey diyemiyor. Bu Amerika i̇şte, için de büyük bir bela. İspanya, dünya için de büyük
İspanya
bir bela.
İspanya başbakanına kafa tutuyor. Değil mi hocam?
Evet.
Bakın İngiltere'ye kafa tuttu. Anında üstlerini Amerika'ya açtılar kullanmak
açtılar
için.
Oraya, Belçika'ya, Görland adalarıyla ilgili olarak. Yani böyle sığır çobanı var ya yani. Hakikaten kovboy sığır çobanı gibi. Ondan sonra sanki bunlar devlet değil. Uluslararası, her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı yok. Birleşmiş Milletler'in kararları yok. Bunlar yokmuş gibi kalkıyor İspanya'ya, böyle yukarıdan kabadayı ağzıyla yön veriyor. Bilmem ne diyor. Daha önce İtalya'ya yaptı bunu. Bizim Cumhurbaşkanımızla ilgili daha önce
yaptı hocam.
Ağzını almayacak
sizi
şeyler
söyledi. Sizi
batırırız
dedi. Değil ekonominizi yani? Bir gecede, evet, çökertiriz dedi ve dolar, evet, iki katına çıktı.
İki katına çıktı. Evet. Yani dünyanın başına bir bela bu Trump.
Evet.
Bu Trump hakikaten dünyanın başına bela. Çünkü Trump bir şeyi temsil ediyor. Orada Siyonist Hristiyanları temsil ediyor. avanjelik Hristiyanları evet. temsil evet. ediyor. Bu avanjelikler, Siyonistler zaman zaman konuşuyoruz. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Trump ben öldürürüm diyor ya, ben katlederim. Gazete biraz şeyi tercüme ediyor. Ben öldürürüm değil, ben katlederim diyor.
Evet.
Tamam mı? Bu efendim çocukları da öldürürüz. Bu çocukları da öldürdük 150 kişi.
Öldürmeseydik bunlar da büyüyünce onlar gibi olacaktı.
Bakın bu ifade çok önemli.
Evet.
Yani bir sene önce İsrail'de sakalı bir haham başı sınıfta ders veriyor. Sakin sakin buz gibi bir soğukkanlıkla bu çocukların öldürülmesi meşrudur. Çünkü bu çocuklar da yarın büyüyecek ve terörist olacak. O nedenle şimdiden öldürmek gerekir. Aynen bu ifadeler.
Evet.
Bu buz gibi soğukkanlığa bak, yani bu katillik ruhunu yansıtan bir şey. Şimdi Trump da o dili kullanıyor. Halbuki Birleşmiş Milletler'in yasalarında var, dünyada var, hukukta var. Mesela İslam'da savaş esnasında çocuklara karışamazsın diyor. Değil mi? Kadınlara karışamazsın diyor. Şimdi dünyada da bu kurallar kabul edilmiş. İslam daha önceden
bir savaş hukuku var hocam.
Savaş hukuku var.
Yani yaşatırken bir hukuka tabisiniz, öldürürken de bir hukuka tabi olmanız lazım.
Diyor çocukları da öldürelim diyor. Terörist bunlar diyor. Bu nasıl ifade? Terörist
ya
sensin.
Ya da rastgele bombalanıyor.
Yani ondan
i̇şte
sonra
İran'da
diyor ki
İran'da hocam işte okulu ilk hedef neredeyse.
Tabii.
İran'da ilk bombalanan yer de o okul.
Yer, bütün dünya kamuoyu tepki gösterdi. Çocuk öldürmek nedir? Çocuk katletmek nedir? Savaş yetişkinlerle, erkeklerle olur. Şimdi gerçi kadınlar da kattılar bu işe. Eşlik adı altında neler yapılıyor Ali Bey, dikkat ediyor musun?
Ya hocam.
Kadınlar da savaşın bir parçası haline geldiler. Ve bir de enteresan, sosyal medyada sık sık ABD, şimdi İngilizler ve diğerler de yapıyor, Ruslar da yapmaya başladı. Güzel kadınları, genç güzel kadınları üzerinde efendim
askeri
elbise,
üniforma. Yapay zeka ile yapılıyor hocam.
Öyle mi?
Tabii.
İsrail yapıyor. Dans ediyorlar, seviniyorlar. Efendim uçağa biniyorlar, üzerlerinde silahlar.
Evet.
Ya silahla dans edilir mi? Silahla sevinilir mi? Savaşla sevinilir mi?
Kadın cazibesi, evet. çekiciliği üzerinden
tabii.
o silah ve askeri üniforma mündemiş hale geliyor.
Mündemiş hale geliyor. Bak biz kadınlarımızı savaşa sokmuyoruz. Kadın, çocuk, ihtiyar.
Kim var hocam kadınları bak, savaşa sokan zorunlu askerlik? Ya, İsrail'de biliyorsunuz.
İsrail,
yani
tabii,
Türkiye'de
tabii.
İstanbul'da yaşayan Yahudi ya. Yahudiler zorunlu evet. olarak gidip 2 sene askerlik
yani
yapıyorlar.
Düşün bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Bence devlet bu konuda sen kimin vatandaşıysan ona askerlik yaparsın. En belirleyici faktör bu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne kardeşim askerlik yapacaksın. Almanya'ya yok. Efendim İran'a yok. İsrail'e yok. Hatta Azerbaycan'a da yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan Türkiye Cumhuriyeti'ne askerlik yapacaksın.
Bir de hocam şunu da biliyorsun.
En önemli sadakattir.
Askerlikle beraber bir ciddi bir aidiyet de oluşur. Değil
tabii,
mi? Hani vatanperverlik.
Vatandaşlık en stratejik şeyi odur.
Şeydir.
Savaş alanında aidiyet.
Yani aidiyet oluşur. Dolayısıyla bunun bir önüne geçmek lazım ama
kesinlikle.
Yahudiler tüm dünyadaki Yahudileri toplayıp İsrail'e götürüp orada zorunlu askerlik yaptırıyorlar. Bizim Türkiye'de hatta bir şarkıcı var hocam, Linet diye.
Evet.
Bazen protesto ediliyor konserleri falan. Ya o kadın bile gidip askerlik yaptı geldi. Yani
çok
bir
enteresan.
Popüler figür yani,
şeye
popüler
bak.
Kültür figürü, magazin
i̇şte bu,
figürü.
Bu şunu anlatıyor, Yahudiler diyor ki biz dünyanın neresinde olursak olalım bizim siyasal aidiyetimiz kendi devletimizdedir.
Ya.
Size değil. Biz sizinle yaşasak da biz İsrail'in vatandaşıyız.
Ya.
Bence Türkiye Cumhuriyeti bir bunu getirmeli. İkincisi de şu, milletvekillerine, genel müdürlerine, rektörlerine, stratejik yerlerde görev yapan insanlarına sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı zorunluluğunu getirmeli. Böyle çifte vatandaşlık olmaz orada kardeşim. Çifte vatandaşlık yapacaksan sivil düzeyde kalacaksın, tamam mı? Böyle devletin üst düzey görevlerine talip olmayacaksın.
Bakanlarımız var hocam bizim.
Valla yanlış. Bunun da düzeltilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ne bakan olabilecek kadar en önemli görevlerin başında yer alıyor. O zaman sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın kardeşim. Bu ülkeye aidiyet lafla olmaz. Bu milliyetçilik lafla olmaz. Millet aidiyeti, ulus aidiyeti lafla olmaz. Bunlarla olur yani. Yine dönersek şeye, meselemize. Trump'ın açıklamaları dehşet verici. Mesela rejim meselesinden bahsettiniz ya.
Evet.
Çok önemli. bunların baştan beri en önemli politikası, efendim İran rejimini değiştiririz, zaten millet memnun değil, dolayısıyla biz de bu rejimden kurtuluruz, bizimle uyumlu bir rejim gelir.
Petrole de çökeriz,
istediğimiz şirketlere satarız. Ondan sonra İsrail'in de artık ikide bir karşısına dikilecek kimse kalmaz. Bir Türkiye şey yapıyor, Türkiye'de zaten NATO'dur, şudur, budur, ekonomisi zayıf. Onu belki idare ederiz diye kendince hesapları var
bunların. Evet. Hocam şeye tamam dikkatiniz çekti mi? Bu iki tane füze patlatıldı biliyorsunuz. Balistik evet, füzeymiş evet, ikisi. Evet. Biri işte Hatay'da ve evet, Antep'te galiba o patlatıldı. O açıklamaları evet, NATO yaptı.
NATO yaptı, yani oraya da gelelim. Şimdi
NATO sahipleniyor. Hatta bazen Netanyahu'nun bundan sonraki hedef Türkiye ya da oradaki bakanların bundan sonraki hedef Türkiye açıklamalarına Amerika ılımlıları Amerika'dan ya siz ne yapıyorsunuz Türkiye bir NATO ülkesi diye açıklamalar yapılıyor.
Evet.
Bu da ilginç.
Şimdi yani bunu konuşalım.
Burada önce NATO üyesi olmak
yetiyor mu?
Yetiyor mu ya da bizi o NATO üyeliğiyle aşırı o Batı blokuna çekmeye mi çalışıyorlar İran karşısında?
Şimdi Türkiye çok stratejik bir konumda. Önce bu rejim meselesini konuşalım. Zamanımız var herhalde.
Evet.
Sonra ona geçelim. Şimdi bu rejim biliyorsunuz bugün de Trump açıklama yaptı. İran rejimi teröristtir dedi. Neden terörist? Uluslararası düzeyde kabul görmüş mü? Görmüş. Ondan sonra nükleer silahlarını kontrol etmeye izin veriyor mu? Veriyor.
Veriyor. İsrail vermezken veriyor.
İsrail vermezken veriyor bunlar. Peki bu rejim değişikliği niye olmuyor? Halbuki halkın mücahitleri var, şah var, İran halkında ciddi bir memnuniyetsizlik var ve haklı İran halkı o konusunda. Çünkü İran çok büyük bir zenginliğini halka yaymadı. Milis kuvvetlerine yaydı, emperyal amaçlarına yaydı. Dolayısıyla halk fakir kaldı, halk kızgın, rejimin baskıcı politikaları var. Ama bütün bunlara rağmen İran halkı savaş döneminde kalktı, İran hükümetinin, devletinin yerinde aldı. Vatanseverliği tercih etti. Bu önemli bir şey. Bakın insan rejimi eleştirebilir, devleti eleştirebilir. Ama yukarıda bombalar bütün memlekete yağmaya başladığı zaman o bombalar artık liberaldir bu, demokrattır bu, milliyetçidir bu diye o bombalar tanınarak öyle gitmiyor. Bombalar herkese düşüyor. Orada artık İranlı olman yetiyor. Veya Türkiye'ye geldiği zaman bu ülkenin vatandaşı olman, bu ülkede yaşaman yetiyor. Dolayısıyla halk orada birleşti. Halk orada bir araya geldi. Bakın adamlar yürüyüş yapıyor başbakanlarıyla, değil mi? O yürüyüşte bombaların düşmesine rağmen vazgeçmiyorlar. Ciddi bir vatanperverlik yeniden ortaya çıktı.
Hocam burada hatta şu da önemli değil mi?
Evet. Yani
bu rejim tartışmaları etrafında. Evet. Ya bunların çok sıkı fıkı olduğu Körfez ülkeleri, işte Suudi evet, Arabistan.
Evet.
İşte Mısır.
Mısır.
Mısır.
Tabii darbe yaptı Mısır.
Hocam hepsi kraliyetle yönetiliyor.
Tabii.
Yani
tabii,
eğer bildiğimiz dünyadaki demokrasiden bahsedeceksek tabii, demokrasinin
tabii,
D'si yok buralarda. Seçim
aynen
yok.
Öyle. Aynen öyle.
Cumhuriyet yok. Yani
yok,
demokrasi tabii, yok, cumhuriyet yok. Fakat
aynen
orada, oradaki oligarklar,
darbeciler
Amerika'yla
darbeci,
iyi geçindiği için kimse tabii, oradaki rejimlerden
tabii,
bahsetmiyor.
Umrunda değil
umrunda
rejim
değil,
aslında.
Rejim. Yani buradan onu anlıyoruz.
Hayır, bunların umrunda değil. Bak Türkiye'de de Avrupa Birliği sürecinde hep Avrupa'yı önemsedik belli düzeyde ama Avrupa da yani demokrasiyi önemseyen aydınları var, insanları var ama Avrupa'nın da Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın dış politikadaki ana amacı maddi çıkarlardır. Yani böyle demokrasi İslam dünyası için istemiyorlar. Kendileri için istiyorlar, İslam dünyası için istemiyorlar.
Ve bize saldırmak için de bahane tabii, olarak
bahane
kullanıyorlar.
Olarak
Hocam,
kullanıyorlar.
Irak'ı işgal ettiler.
Bize müdahale için kullanıyorlar.
Tony Blair tabii, yıllar sonra açıklama yaptı.
Evet.
Biz dedi bir yalan uydurduk. Hiçbir
ya,
kimyasal silah
ya,
yoktu. Biz ya, yalan uydurduk. Irak'a çökmek için
evet,
dedi yani.
Evet. Tony Blair ki İngiltere'de demokrasi en savunan adamların başında yer alıyor.
İşçi Partisi'nden.
İşçi Partisi'nden geliyor.
Evet.
Aynen öyle. Çok doğru diyorsunuz. Dolayısıyla burada onların böyle rejim derdi falan yok. Maksat o rejime muhalif olan insanları etkilemek, yönlendirmek, kendi çıkarları için bir araç haline getirmek.
Evet.
Bunun için çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Yani İran da bunlardan inşallah ibret çıkarır, kendi rejimini reforme eder. Halkıyla daha bak, halk onun yanında duruyor.
Refahı biraz tabana yayar.
Refahı tabana yarar. Biraz daha rejim daha açılır, kendisini daha dengeli hale getirir, daha adil hale getirir. Bakın şu an İslam dünyasında belki tek adamdan birisidir Abdülkerim Suruç, bir filozof yani bu
evet.
adam. Bu adam Müslüman bir filozof, sakallı bir adam. Ve bu adam şu an Kanada'da yaşıyor. İran rejimi bunu dışladı, ülkesinde kaçmak zorunda kaldı. Damadına bir sürü akademisyendi, işkence ettiler. Ama yine bu savaş anında adam kalktı Kanada'da, biz halkımızın, hükümetimizin yanındayız dedi. Bu çok önemli bir tavır bakın.
Ya.
Vatanperverlik böyle bir şeydir yani. Vatanperverlik kuru kuruya, ideolojiyle olmaz işte.
Firari Aydın değil mi hocam?
Firari Aydın değil adam yani.
Evet.
Bak. Ya.
Evet.
İşte ona saygı duyulur. Onlara saygı duyulur. Evet. Ama bizim aydınlarımız, batıcı olan aydınlarımızda bu tutumu görür müyüz? Bak yani Türkiye'de...
Orhan Pamuk diyelim, üzerinden hocam konuşalım.
Evet değil mi yani?
Hocam isterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından hem tamam. bizim aydınları konuşalım hem de biraz buradaki bu mezhepsel yaklaşımları...
Mezhepsel şey yaklaşımları
Türkiye'deki,
konuşalım.
Türkiye'deki...
Bir de o şeyi konuşmadık.
Türkiye'deki İslamcıların bakışı...
Konuşalım onu.
Evet onları bir konuşalım.
Elbette.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, şimdi efendim Kırk Ambar'a kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar beraber olacağız. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Efendim bugün İran'a yapılan saldırıları konuşuyoruz. Hala devam ediyor. İsrail ve Amerika'nın birlikte İran'a yaptığı saldırılar, hava saldırıları devam ediyor. Tabii bütün dünya zarar görüyor şu an.
Evet.
Bu
petrol nedeniyle.
Petrol orada bir şekilde orada tankerler tutsak petrolün işte Brent petrol deniyor $100'larda. Evet. Geziyor, ediyor. Hepimizi etkiliyor evet. hocam. Bütün dünyayı etkiliyor.
Brent petrol ne demek? Merak
hocam,
ettim.
Hocam şöyle bir tanım var. Düşük kükürtlü, tatlı ve hafif yapısıyla işlenmesi kolay. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 3'te 2'sine yön veren temel uluslararası referans fiyatlandırma petrol türüymüş.
Ha, tamam. Yani standart.
Ons, altının ölçü onsu alınan. Diyorlar ya hocam.
Evet, evet.
Yani onun gibi. Onun tamam. gibi. Şimdi... Tabii biz bunu bir konuştuk. Yani evet. burada bir insanlık dramı da var. Yani işte ilk gün bir kız çocukların okuduğu bir okul vuruldu.
Evet, evet.
Bir şekilde hocam ülkelerin o imar ettiği, şu an İran'ın imar ettiği yapılar vuruluyor. İşte biz Gazze'de gördük daha önce
evet,
bunu.
Evet.
Tabii İran o can havliyle Körfez ülkelerine saldırdı, etti filan. O Körfez ülkelerinin büyüsü de gitti hocam. Bunda ayrı bir konuşmak
güzel
lazım.
Güzel oldu, güzel. Yani ben şey bekliyordum.
Katar'ın, Dubai'nin, Abu Dhabi'nin.
Yapay yani kurgu cennetler.
O yapay, değil mi hocam? Paradise'ları.
Tabii, paradise.
O dünya cennetleri.
Cennetleri yani. O kadar çölde güvenli, cennet kuruyorlar.
Güvenli olmadığı anlaşıldı.
Ben bir büyük deprem falan bekliyordum.
Evet.
Böyle gitmez diyordum.
Evet.
Allah bir biçimde bunun şeyini alır. Ama savaşla oldu bu iş. O öyle sürdürülebilir bir şey değil o yapaylıklar, o şeyler.
Doğru hocam.
Hiç
yani bunları bir bela bekliyordu.
İsteğim de olmadı oralara evet. çok şükür. Böyle o tür yerlerden de uzak durmak lazım.
Evet,
tamamen
evet,
lüks, konfor, evet. çölün içinde yükseltilmiş falan.
Evet.
Tarihi bir özelliği yok, estetik bir özelliği yok. Sadece konfor.
Tamamen yani, tüketim üzerine hocam.
Tabii, onun üzerine tüketim. Olan bir şey yani.
Tüketim.
Türkiye'de de sonradan görmeler çoğunlukla gidiyor.
Evet, oralardan yani. Gidip
sonradan
evler
zengin
aldılar,
falan.
Daireler yani, aldılar evet. falan. Onlar da görünüyor.
Gerçek gördüm. Zengin Ülker gibi olur. Adam gitti ne aldı? İngiltere'de şato aldı.
Şato aldı, evet.
Tabii, ben de zengin olsaydım ben de öyle yapardım yani. Dubai'yi ne yapacaksın yani?
evet. Şimdi evet. hocam bir de mezhep tartışmalar da var
evet.
tabii. Yani İran'ın mensup olduğu işte Şiilik, Şia mezhebi.
Evet.
İşte onun dışındaki tüm blok da Sünni kabul ediliyor.
Evet.
Bu manada da hani bir Sünni bir duvar var mı? İşte Sünni devletler topluluğu var mı? O da tartışmalı hocam.
Evet, tartışmalı.
Belki şimdi dinleyicilerimizin bu... de Evet. İtiraz edeceği şeyler söylüyoruz ama biz meseleyi başka bir yere şimdi getireceğiz. Aslında bu,
evet,
bu. Şimdi hocam ben öncelikle şununla başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'deki İslamcıların bu işte İran, ABD, İsrail gerilimine bakışı, yani bugüne kadar ki okumalarımız şu birkaç hafta içerisinde kim nasıl tavır verdi, ne yazdı, ne etti, işte aydınlarımız, gazeteciler, konuşulanlara baktığımız zaman şöyle bir üçlü bir yapı var. Bir üç evet. hat var. Bir tanesi işte böyle anti-emperyalist, işte İran'a yakın duranlar için işte asıl düşman ABD ve İsrail.
İsrail'dir,
yani İran'a
var.
Yakın evet. duralım diyor. İran işte tüm kusurlarına rağmen bu emperyalist cepheye karşı bir direniş gösteriyor.
Adamların mezhep, ülkesine saldırıyorlar.
Evet, yani
ya.
Mezhep burada ikinci planda, emperyalizm birinci planda diyor. Bir böyle evet. bir görüş var. Bir de İran'a karşıt olanlar var. Bunlar yani tarihsel ve mezhepsel olarak İran'ı büyük bir tehdit
mezhepçi
görüyorlar.
Onlar mezhepçi.
İşte diyorlar ki ya Şii yayılmacılığı işte Sünni dünyayı kuşatıyor. Bir ara bir onlar Şii hilalinden bahsediliyordu hocam.
O Şii hilalini de ortaya atan Amerikalılardır.
Evet.
Bu Amerikalılar 2000 yılından sonra bu Şii hilali teorisini ortaya attılar. Biraz İran'ı desteklediler. Orada IŞİD'i ve El-Kaide'yi köpürttüler. Mezhep savaşları başlattılar ve biraz da siyasi stratejilerine ulaştılar. Yani.
Evet.
Şii hilali teorisi bizlerden
burada
gelmedi.
Burada tabii hocam ama direkt bu karşıtlık, İran'a karşı bu karşıtlık farkında olmadan onları Amerika ve İsrail'le aynı safa düşürüyor ve evet, Filistin evet. meselesini de geri plana atılmasına da sebep oluyor. Böyle de bir durum var. Çünkü bir taraftan da hocam eş zamanlı Gazze meselesi var yani.
Tamam, Gazze'yi de savunalım, savunuyoruz. Evet. Yani şimdi Ali Bey konuşalım.
Yok şunu diyorum. Yani bu İran karşıtlığı.
Onlar söylüyor.
Onlar söylüyor.
Anladım.
Üçüncüsü hocam.
Üçüncüsü devletimizin
aslında bu işte biraz bizim daha. Biraz daha ahlak merkezli. Bunlar İsrail'e net karşı, Amerika'ya net karşı.
Ahlak merkezli, sen adamın ülkesine saldırmışsın. Ahlaklı olan
yok,
adam.
Yok yok hocam şey diyorum. He. Yani taraf tutuyor aslında.
Yani adamın ülkesine İran, saldırmışsın
tabii.
ya. Evet.
Yani bunlar hem ABD'ye karşılar hem İran'a karşılar.
Evet.
Savaş karşıtı bir tavır sergiliyorlar. Fakat mezhep diline de kapalı. Yani evet. kastım o.
Evet.
Belki
anladım.
Yanlış olduğu
evet,
cümle.
Doğru diyorsunuz. Evet.
Yani mezhep diyorlar ki temel cümleleri şu aslında hocam. Diyorlar zalim kimse ona karşıyız. Mazlum kimse onun yanındayız.
Evet. Evet.
Yani bakış bu. Şimdi, ki tarihsel bağlar açısından da İran'ın yanında olmamız da gerekiyor bizim bu manada. Belki orada ahlakı tırnak şimdi, içinde kullanmak
evet,
lazım
evet.
hocam. Evet.
Doğru. Şimdi tabii Türkiye'de farklı görüşler olması doğal ama Türkiye aslında genel olarak mezhepçi bir toplum değil.
Evet.
Yani Türkler, Türkiye'de Türklere bahsedersek, Türkler aslında Şiilerle yüzyıllarca beraber yaşamışlar. Şiileri yönetmişler. Selçukluların başkentine bakın. Değil mi?
Evet.
Selçukluların hakimiyet alanına bakın. Karahanlıların hakimiyet alanına bakın. Osmanlı'nın hakimiyet alanına bakalım. Irak'taki, değil mi? Kerbela'daki, Yemen'deki Şiiler Osmanlı hakimiyeti altında yaşarlar. Ve dolayısıyla Türkler Şiileri tanıyorlar ve Türkler Şiiliğe karşı, Sunni olan Türkler Şiiliğe karşı elbette Sunniliği destekliyorlar, Sunniler. Ama aynı zamanda milyonlarca Şii Türk de var. Yani İran'da 23 milyondan bahsediliyor.
Evet.
Azerbaycan'da 8-9 milyondan bahsediliyor. Dolayısıyla Türklerin böyle mezhepçi olmamasının bir nedeni de aslında ehli sünneti doğru temsil etmeleri. Siyaset olarak, Osmanlı olarak, Osmanlı İslam anlayışı olarak. Şimdi bu mezhepçilik yeniden üretildi Ali Bey.
Evet.
İki şekilde üretildi. Bir tanesi Vehhabi, Selefi ekol. Vehhabilerin gözünde, yani sert Vehhabiliğin, sert Selefilerin gözünde Şia çok ötekidir. Müşriktir. Kerbela'ya saldırıları ile ilgili okumalara baktığımız zaman dehşet vericidir. Saddam 10 yıl boyunca kime işkence etti Irak'ta? Irak'ın %60'ı Şiilerden oluşuyor. Ve bunlar Arap. Arap olmasına rağmen Saddam 10 yıllarca buradaki Şiilere ve Sunni Kürtlere işkencehanelerde her çeşit zulüm yaptı.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet.
Öyle. Yani bu dolayısıyla bakın Selefilik de şey de mezhepçidir. Vehhabilik de mezhepçidir. Ama bu bize Suriye iç savaşıyla birlikte biraz bulaştı. Bizim radikal İslamcı kesimden arkadaşlar bu süreçte etkileşim içine girdiler. Haklı olarak Esad rejimine karşı mücadele eden muhalif grupların yanında yer aldılar. Bu muhalif gruplar El-Kaide de vardı, IŞİD de vardı. Ondan sonra radikal cihatçı hareketler de vardı.
Haçlı Şabi'ye karşı savaştılar.
Haçlı Şabi de vardı tabii. Evet. Dolayısıyla bu mezhepçilik yeniden üretildi bu sahada. İran ve Suriye coğrafyasında mezhepçilik uluslararası düzen tarafından yeniden üretildi. Tarihte ilk defa yeniden IŞİD gitti Şii'nin camilerini bombaladı. Ondan sonra Şiiler de gitti. IŞİD'in camisidir, El-Kaide'nin camisidir diye Sünni camilere bombalar attılar. Ve mezhepçilik yeniden üretildi bu coğrafyada. Ama şükürler olsun Türkiye'de bu mezhepçilik yok. Bunun sosyolojisi yok. Bak Caferiler var değil mi? Bir şehrimiz tamamen Şia'dan oluşuyor. Iğdır.
Caferiler. Evet.
İstanbul'da yaşayanlar var.
Halkalı'da özellikle İstanbul'da.
Ama çok şükür bakın bizim camilerimizde bir bomba patlamadı bakın. Bu çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir temeldir. Çok önemli bir uzlaşıdır. Biz mezhepçilik İslam dünyasında çok büyük bir problem. Bakın Avrupa'da gelip İsrail'e bomba yağdıran, Amerika'dan gelip bomba yağdıran bu adamların mezhebi ne? Hristiyanlar.
Protestan.
Avanjelikler.
Evet.
Protestanlar.
Ama o Katolikler de destek oluyor.
Katolikler de destek oluyor. Bu Siyonistler bir sürü farklı Yahudi mezhebi var değil mi? Hepsi bakın birleşmiş ve İran'a saldırıyor ve Gazze'ye saldırıyorlar. Ve saldırırken de Gazze'ye Şii şu bu mezhebi diye bombalar atılmıyor. Gazze'de savaşan Şiilere de Sunilere de o bombalar gidiyor. Dolayısıyla bu bombalar mezheplere gelmiyor. Bu arkadaşların yanılgısı bu. Bu bombalar hepimize geliyor. Biz mezhepsiz değiliz. Bizim bir mezhebimiz var. Ehl-i sünnettir bizim mezhebimiz. Benim mezhebim şahsen. Bu ülkede yaşayan başkalarının mezhebi Caferilik olabilir. Dolayısıyla bu mezhepler önemlidir. Biz ehl-i sünneti önemli bir yol olarak görüyoruz. İslam'ı anlamanın önemli bir yöntemi, önemli bir yolu, bir mirası. Ama ehl-i sünnet tek bir mezhep değil, bir mezhepler çokluğudur. Bir koalisyondur. Dini anlayışların bir arada uzlaşmasıdır. Ehl-i sünnet vel cemaat, cemaat kısmını unutmayalım. Cemaat geniş anlamda İslam'ı kabul etmiş herkestir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cemaattir. Nereden çıkarıyorum bunu? Ebu Hanife ehli kıble terkibiyle çıkarıyorum. Ebu Hanife diyor ki ehli kıble olan bizdendir diyor. Tekfir edilmez. Selefiler tekfir ediyor. Vehhabiler tekfir ediyor. Ehli sünnet kolay kolay tekfir etmez. Tekfir etmeyen bir şeyden mezhepçilik çıkmaz. Ama mezhepsizlik de olmaz. Mezheplerimizle yaşayacağız. Yan yana yaşayacağız. Birbirimize dönüşmek zorunda değiliz. Birbirimize baskı kullanmak zorunda değiliz. Biz İran'a şu an iki tane Müslüman olmayan, müşrik olan iki devlet bir araya gelmiş, haksız bir biçimde adamlara saldırıyorlar. Ehl-i sünnet Şia'nın da haklarını savunur, ehl-i sünnetin de haklarını savunur. Biz İslam'ı temsil ettiğini düşünüyoruz. Hiçbir zaman ehl-i sünnet Şia'nın ehl-i sünnete baktığı gibi bakmaz. Ehl-i sünnet daha geniş, daha doğru bakar. Şia bizim hakkımızda böyle diyor diye, hadi biz de böyle diyelim. Bu kan davacılığıdır. Bu ilkel gelişmeyen bir zihin düzeyidir. Ehl-i sünnet medeni bir zihin düzeyidir. Bu medeni zihin düzeyinde ehl-i Şia böyle düşünüyorsa hata yapıyordur. Batıllık içindedir. Batinili görüşleriyle de sapkınlık içindedir. İsmaillik gibi. Ama bu bile bizim onları öldürmemizi gerektirmez. Bu bile bizim hayatı onlara dar etmemizi gerektirmez. Onların da hukuku vardır. Ehli kitabın nasıl hukuku varsa ehli İslam'a girerler, batıl ehli olabilirler. Ve ona göre de bir tavır ortaya koyar.
Evet.
Zaten ehli sünnetin büyüklüğü de budur.
Yani aslında hocam biz ehli sünnet tabiriyle yani bir etiket ya da bir mezhep ismi olmadan önce bir istikametten bahsediyoruz.
Tabii, tabii bir yol, bir yöntem.
Bir yol, evet. Tabii. Ve önemli prensiplerinden, düsturlarından birisi de hocam yani tekfir yerine ihtiyat, değil mi?
Aynen öyle.
Yani tevhid, farklı tevhid. Düşüneni hemen dinden çıktı diye
evet,
damgalamıyor. Evet. Yani ihtilafı bir küfür sebebi değil, beşeri sınır olarak görüyor.
Onu görüyor. Hatta İtirafta rahmet vardır.
Rahmet
da
vardır diyor. Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani
tarih boyunca da bu manada da en uzun soluklu, geniş kabul gören damar da
tabii.
Bu istikamet oluyor tabii işte. Bu ehli sünnet oluyor.
Cemaati
ehli
oluyor.
Sünnet yolu oluyor hocam.
Ondan evet. Yani öyle. Evet. Bakın şimdi Türkler diyelim ki.
Ama hocam sanki bu anlayış şu an bizde, ben şunu da merak ediyorum. Yani böyle bir ehli sünnet bloku var mı yani dünyada?
Yok, öyle bir şey de yok.
Yok yani.
Yok aslında. Yani şimdi Arap ülkeleri bir araya geliyor. Arap Ligi olarak geliyorlar. İslam
evet.
Konferans Teşkilatı İslam olarak geliyorlar.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi olarak geliyorlar.
İslam üst çatısıyla, mezhepler üstü bir üst çatıyla bir araya geliyorlar veya Arap olarak bir araya geliyorlar.
Evet.
Biz ne olarak bir araya geliyoruz? Türk teşkilatları olarak bir araya geliyoruz.
O zaman hocam bizim de zaman zaman Tayyip Bey de hani bunu vurguluyor.
Evet.
Ya da bizim Türkiye'deki Müslümanların, İslami STK'ların ki dünyanın birçok yerinde yardımlar da yapıyoruz. Biliyorsunuz yani Hüdayi Vakfımız da bunlardan bir sürü. Ümmet
Allah
tabirini çok kullanıyoruz biz hocam.
Ne kadar güzel.
Yani demek ki
biz ümmetiz
bir
yani.
Üste çıkıp o
tabii.
Ümmet tanımını, tanımlamasını ya. Kullanmak daha kıymetli yani.
Çok kıymetli.
İslam
siz
ümmeti
diyelim,
diyoruz.
Afrika'ya Hüdayi Vakfı çok güzel çalışmalar yapıyor. Oraya gittiği zaman o insanlar hemen sen hangi mezheptesin diye mi soruyor? Değil mi?
Kardeşimiz görüyoruz.
Kardeşimiz diyoruz. Selamünaleyküm diyoruz.
Tabii Müslüman olarak
yani
görüyoruz.
Bir arkadaş diyor gittik diyor bir başka bir dönem Önder'in başkanlığını yapan.
Evet.
Gittik diyor oradaki şehit diyor o Fransızca ben Fransızca bilmiyorum Türkçe konuşuyorum. Başladım diyor Fatiha'yı okudum. Bir ben okuyorum bir o okuyor. Birbirimize kucaklaştık. Ya yani bu işte ümmet budur yani.
Evet,
kardeşlik
evet,
budur.
Evet, evet.
Bakın Avrupa'da.
Belki de hocam çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani siz zaman zaman bunu söylersiniz. Bazen iç siyaseti eleştirmek için de söylüyorsunuz. Ya bu ehli sünnet çizgisinin önemli bir farik vasfı da bazen böyle siyaset ve güç karşısında bir mesafe koymak.
Evet.
Olması
evet,
gerektiğini
evet.
Söylersiniz. Yani bugün
evet.
Belki böyle bir bloktan söz edilememesinin sebebi
evet.
Türkiye'nin dışında belki Türkiye'de zaman zaman bu sarmala giriyor ama özellikle bu Arap ülkeleri, Körfez
evet,
ülkeleri
evet,
yani
evet.
Burada hangi
orada,
siyaset güç dengesinden, hangi mesafeden bahsedeceğiz?
Hiç.
Hangi liyakattan, ahlaktan,
maalesef,
ilkeden bahsedeceğiz
maalesef,
hocam?
Maalesef. Bak bu Şia tartışması İslam dünyası için de önemlidir.
Evet.
Türk Devletler Teşkilatı'nın önemli bir nüfusu aynı zamanda Şii olan Türklerden oluşuyor. Mezheple giderseniz onları kucaklayamazsınız. Mezhepçilikle gidersiniz.
Evet.
Dolayısıyla ümmetle gideceğiz.
Hocam
Türk
işte
kardeşliğiyle gideceğiz.
En yakında işte kader
evet.
Birliği yaptığımız Karabağ Savaşı'nda
evet.
Azerbaycan.
Değil mi
değil
yani?
Yani?
Aynen öyle.
Mezhep ve etnik yapısı ortada
evet,
yani.
Evet ortada yani. Hı. Üstelik Tebriz, işte İran'ın
orada da Türkler
oluşuyor.
Var. 25 milyon Türk var.
O nedenle bu mezhebi temel alarak hareket etmek yanlıştır. Bu bizim kendi mezhebimizi bıraktırmayı da gerektirmez. Biz itikadı ehli sünnet mezhebi üzerinden gideriz. Ama somut siyasi gelişmeler, kültürel gelişmeler bu konuda genişiz. Geniş olmalıyız. Fuzuli'den yararlanıyoruz. Türkiye'de Fuzuli'yi tanımayan, bilmeyen var mı? Fuzuli Şii diye şimdi Şii olarak hiç Şii diye biz algıladık mı Fuzuli'yi?
Yok.
Kalkıp şimdi bununla mı konuşacağız yani? Hafız mesela. Şirazi.
Evet.
Değil mi?
Ya.
Şimdi kalkıp bir Şiilikle mi konuşacağız? Bu ülkede herkes Hafız'ı sever, bilir, okumaya çalışır. Yani böyle bir şey olur mu?
Evet.
Yani ümmet
anlayışı. Bir de şey de var tabii hocam. Yani ehli sünnetle beraber selefilik de ayrı zamanda
selefilik
bir tartışma
burada ciddi
konusu.
Anlamda sorun
evet.
Üretiyor. Bu Arap ülkelerinden gelip bize bulaşan selefiliktir bu. Şia karşıtlığının öfkeye ve kine dönüşmesi.
Evet.
Yoksa bize tabii ki bir Şia'ya karşı bir mesafe var. Biz o mesafenin farkındayız. Ama kalkıp onlara her zaman düşman olacak, kin ve nefret besleyecek durumda da değiliz yani. Ama bunun bu işte Selefi Vehhabilik çizgisinden geldi, bize bulaştı yani. Oradan geliyor. Bizde çok gelenekçi bir Nakşi şeyi var, adını anmayalım. Grup var. Onlardan da öteden böyle böyle aşırı, yani onlar Türkiye dışındaki herkese karşılar. Seyit Kutup'a da mezhepsiz derler, Şia'ya da tekfir ederler. Halbuki Nakşilik gibi ehl-i sünnetin orta yolu olan bir meşrebi kolay kolay tekfire gider mi? Gitmez. Ama öyle küçük bir grup var. Türkiye'de onlar yapıyor bunu yani. Bunlar da böyle patolojik gruplarda oluyor. Ama evet, Türkiye'nin ana kesimine baktığımız zaman çok şükür bizde mezhepçilik aslında yok. Ama bu dediğimiz kesimler, özel işte bu bir takım çevrelerin sözcülüğünü yapanlar. Türkiye'de sadece devletin memurları yok. Türkiye'de dışarıdakilerin de memurları var. Yani İran'ın memurluğunu yapan var, Arabistan'ın memurluğunu yapan var, Fransa'nın memurluğunu yapan var. Aydınlardan bahsediyorum yani. Gelecek evet, hafta onu konuşacağız belki.
Evet.
Önümüzdeki hafta.
Ya, yani bizim şu konuda biraz
halkımız daha aklı selim sahibi.
Bizim de hocam evet, kendimizle ilgili bir aklı selim sahibiyiz. Ama evet, işte bu Körfez monarşileri niye evet, İran'a karşı? Orada da yani bunun bir mezhep değil, bir tehdit algısından kaynaklandığını, değil mi hocam? Yani birçok Arap rejimi, Arap monarşisi İran Şii olduğu için değil, bölgesel nüfus kurduğu için bir tehdit olarak
siyasi
görüyor.
Siyasi bir şey aslında.
Biz onu dinsel bir değil, tavır tutum gibi algılıyoruz.
Kesinlikle
ama
değil.
Bu böyle yani, Irak'ta etkili, işte Suriye'de belirleyici olmaya kalkıştılar ama Suriye'den evet, bir şekilde kovuldular evet, diyelim. Belki evet, İçeride uyuyan hücreleri vardı.
Yani Suriye'de
ama
uyusa da,
Lübnan'da hocam mesela, Lübnan'da
rüyada görse, uyusa da fark etmez. Tabii. Suriye'nin %80'i Sunnilerden oluşuyor.
Tabii. Yani şimdi Lübnan'da İsrail bir taraftan Lübnan'a evet, saldırıyor. Yine orada da bir Hizbullah,
evet,
Lübnan Hizbullah'ıyla bir çatışma var. İşte Yemen'de denge bozucu bir güçleri var İranlıların.
Evet.
Aslında doğru. Biraz burada ya, bu İran büyürse, bu İran yayılırsa sırada biz varız algısı. Yani bak, dini bir tutum
bu
değil
Türkler
sanki bu.
Türkler bu korkuyu aşmalı bakın. İran
yok,
her zaman
Arap monarşileri için diyor.
He, Arap monarşileri. Tabii. Hayır, genel olarak da İran'ın emperyal arayışı oldu. Arap Baharı'ndan sonra.
Evet.
Bu emperyal arayışı oldu. Bak geldi, nereye dayandı. Genişleyemez İran çünkü... Sonuçta Şia doktriniyle hareket ettiği müddetçe İran'ın genişleme imkanı yok.
Evet.
Çünkü çoğunluk ortada.
Çok içe kapanık bir söylem, evet, değil mi hocam?
Tabii yani çok ötekileştirici
çok
bir söylem.
Çok ötekileştirici.
Şimdi Vahabilik de olamaz. Selefilik de olamaz.
Hele
bunlar
bir de,
da öyle.
Hocam bir de şu var, yani dünya sekülerleşiyor.
Dünya sekülerleşiyor. Bunlar böyle içe dönük sert bir din anlayışı. Bununla bu dünyada var olabilmelerinin imkanı zor.
Evet.
O nedenle Türkiye burada daha avantajlı. Yani hayırda yarışın. Tabii ki İslam dünyasında bir takım ülkelerin emperyal vizyonu olsun. Ama doğru olsun. Ben kardeşim, İslam dünyasında benim daha adaletli, daha müreffeh bir ümmet projem var. Bunu anlatıyorum. Silaha da şiddete de başvurma. Anlat, ortaya koy. Tutarsa millet, bir şey diyeceğimiz yok. Türkiye'nin de olsun. Türkiye'nin olmalı. Bir emperyal vizyonu olmalı Türkiye'nin. Bir ümmet vizyonu olmalı. Ondan sonra Türkistan vizyonu olmalı.
Evet.
Biz Türkistan diyoruz. Turan denmiş. Turan da olabilir. Bunları ileride konuşalım.
Onları
inşallah
da Ruslardan kurtarmak gibi bir ülkemiz olmalı. Yani
tabii
hocam,
olmalı yani. Doğru. Evet. Birleşsinler yani. Birleşsin. Oradaki Türkler de birleşsin. Büyük bir varlık olsunlar.
Doğru.
Daha güzel olur.
Yani biz
kendi kaderleri üzerine.
Biz hocam konuşmuyoruz
etkili olurlar.
Bu arada ama bir de Rusya var yani.
Tabii. Büyük bir orada Müslüman nüfus var,
evet,
Türk nüfusu
evet,
var.
Yani
bir coğrafya var.
Yani hocam biz bu savaşta, bu İran'a yapılan saldırılarda bir takım mezhepsel çıkarımlarla hareket ettiğimiz zaman, işte hafif
yani
bir öfke duyduğumuz zaman
evet,
safımız birden Amerika ve İsrail'in yanında olabilir, yer almış
kesinlikle
olabiliriz. Yani
kesinlikle
çok dengeli bir tutum evet, gözetmek gerekiyor. Kışkırtanların kışkırtmasına gelmeden
evet,
yani tarihsel bağlarla, hafızamızla iyi bir okuma yapıp evet. ona göre bir tavır almamız
lazım. Ama yeni hafızalar da kurabiliriz.
Kurabiliriz.
Yeni iyi şeyler yapabiliriz.
Sanki iyi tabii. idare ettik yani.
Evet evet. Türkiye iyi gidiyor aslında yani.
İnşallah belki de Türkiye bu manada ara bulucu olur. Hani bu saldırıların evet. bitmesine de engel olur. Her tabii. halükarda sulh. Değil mi hocam?
Tabii yani Türkiye'nin ne Şii olması ne Vahabi Selefi olması çok büyük bir avantaj evet. bu açıdan. O kırılma içinde yer almıyor. Dolayısıyla daha mezhepler üstü düşünme imkanı var, kudreti var.
Evet.
Ehl-i Sünnet anlayışı da dediğim gibi böyle çok o çatışmacı bir anlayış
Arap
değil.
Arap monarşilerinin uhdesinde yaşayan, o ülkelerde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin bize bir sempatisinin olduğunu biliyoruz. Belki bu arabuluculukla bu savaşı,
artacak.
Saldırıları sona erdirmekle
tabii, tabii.
bir iyi bir rolümüz olur, iyi bir aktör oluruz.
Türkiye güven ülkesi. Bakın
İyice
şimdi,
güven ülkesi haline geliriz
şimdi
hocam.
Şimdi zenginler Türkiye'ye göç edecek bakın, Arap ülkelerinden.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dostlar, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.